Kitabın adı Mezopotamya'da Cinayet. Yazarı Agatha Christie. 8. Ayrım. 11. Bölüm. Tuhaf Bir İş. Bu olaydaki kişisel durumumu mümkün olduğunca tarafsız bir biçimde yansıtmaya çalışıyorum. Bundan sonraki 2 saat içinde olanlara yalnızca şöyle bir değinerek geçeceğim. Yüzbaşı Maitland, polis ve Doktor Rilla'nın gelişlerini de uzun uzun anlatmayacağım. Onların gelişi evde genel bir karışıklığa neden oldu tabii. Sorgulamalar ve bu gibi süreçlerle olağan olan tüm rutin işlemleri yaptılar. Asıl soruşturma Doktor Rilla'nın beni saat 5'e büroya çağırmasıyla başladı kanımca. Adam kapıyı kapattıktan sonra Doktor Lindner'in yerine oturdu. Bana da karşısına oturmamı işaret etti ve doğrudan konuya girdi. "Evet hemşire, şu durumu açıklığa kavuşturalım artık," dedi. "Bu işte bir tuhaflık var." Ellerimi kaldırdım. Ben de onu soran bakışlarla süzdüm. Defterini çıkardı. "Bu yalnızca kendi kendimi tatmin için," dedi. "Kendimce olayı çözmeye çalışıyorum." "Evet, Doktor Lindner karısının cesedini tam olarak kaçta buldu?" "Sanırım tam olarak 14.45'te dedim. "Bunu nereden biliyorsunuz?" "Çünkü avluya çıkarken saatime baktım. 14.40'tı. "Evet, saatinizi bir kontrol edelim." Saatimi çıkarıp uzattım. "Dakikası dakikasına doğru. Bravo, güzel, bu halloldu." "Evet, sizce o sırada kadın öleli ne kadar olmuştu?" "Doktor, doğrusu bu sorunuza yanıt vermeye cesaret edemeyeceğim." "Bu kadar profesyonel olmayın. Tahmininizin benimkiyle uyuşup uyuşmadığını anlamak istiyorum." "Bence yaklaşık 1-1,5 saat kadar." "Kesinlikle doğru. Cesedi 16.30'da muayene ettim. Bence olası cinayet saati 13.15 ile 13.45 arası olmalı. 13.30 olarak kabul edebiliriz. Bu yeterli." Sustu. Düşünceli bir tavırla parmaklarının ucuyla masada trompet çalmaya başladı. "Çok tuhaf bir durum bu," dedi neden sonra. "Bana bir şey açıklayabilir misiniz? Dinlendiğinizi söylemiştiniz değil mi? Hiçbir şey duymadınız mı?" "1.30'da mı? Hayır doktor. Ne 1.30'da ne de daha sonra bir şey duymadım. Saat 1'e çeyrek kaladan 3'e 20 kalaya kadar yatağıma uzandım ve yalnızca küçük Arap çocuğun avluda şarkı söylediğini ve Bay Emmett'ın zaman zaman terasta çalışan Doktor Lindner'a seslendiğini duydum." "Küçük Arap çocuk." "Evet." Kaşlarını çattı. Aynı anda kapı açılarak içeri yüzbaşı Maitland'la Doktor Lindner girdi. Maitland ufak tefek, tıknaz, gri gözlü, zeki bakışlı biriydi. Doktor Rilla ayağa kalkarak Doktor Lindner'ı yerine oturttu. "Otur dostum, gelmene sevindim. Sana ihtiyacımız olacak. Bu tuhaf bir olay." Doktor Lindner başını öne eğdi. "Biliyorum." Bana baktı. "Karım gerçekleri hemşire Lindner'ı anlatmıştı. Şu durumda artık karımın sırrını saklamamız gereksiz hemşire. Lütfen yüzbaşı Maitland ve Doktor Rilla'ya karımla dün aranızda geçenleri anlatın." Elimden geldiğince Bayan Lindner ile yaptığımız konuşmayı aktardım. Yüzbaşı Maitland beni dinlerken arada sırada hayretle bağırdı. Konuşmam sona erince de Doktor Lindner'a döndü. "Bütün bunlar doğru değil mi Lindner?" "Evet, hemşirenin anlattıklarının hepsi kelimesi kelimesine doğru." "Doktor Rilla çok ilginç bir öykü, fazlasıyla olağan dışı bir durum," dedi. "O mektuplar nerede? Bize gösterebilir misiniz?" dedi. "Karımın kişisel eşyalarının arasında bulacağınızdan eminim." Söze karışarak, "Dün Bayan Lindner'ın evrak çantasının içindeydi," dedim. "Herhalde hala oradadırlar." Doktor Rilla yüzbaşı Maitland'a döndü. Her zaman yumuşak ve sevecen olan yüzünde şimdi sert ve ciddi bir ifade belirmişti. "Artık bu öyküyü gizlemenin anlamı yok. Önemli olan o adamın bir an önce bulunup cezalandırılması." "Katilin gerçekten Bayan Lindner'ın eski kocası olduğunu mu düşünüyorsunuz?" diye sordum. Yüzbaşı Maitland bana baktı. "Siz o düşüncede değil misiniz hemşire?" Kararsızlıkla mırıldandım. "Bu noktada bazı kuşkulu yanlar var." Doktor Lindner, "Ne olursa olsun," dedi. "O adam azılı bir katil, aynı zamanda tehlikeli bir deli olduğundan da eminim." "O bulunmalı yüzbaşı Maitland, kesinlikle bulunmalı. Herhalde bu çok zor olmayacaktır." Doktor Rilla ağır ağır, "Sandığınızdan çok daha zor olabilir," dedi. "Öyle değil mi Maitland?" Yüzbaşı yanıt veremeyerek bıyığını sıvazladı. Birden haykırdım. "Affedersiniz, sanırım size anlatmam gereken bir şey daha var." Onlara pencereden içeriği gözetlemeye çalışan Iraklı adamdan ve 2 gün sonra da aynı adamı Rahip Lavin'in ağzından laf almaya çalışırken gördüğümden söz ettim. Yüzbaşı Maitland, "Güzel, bunun üzerinde durmalıyız. Polis bunu araştıracaktır," dedi. "Bu adamın bu olayla ilgisi olabilir. Herhalde onu burayı gözetlemeye yollamışlardı," dedim. "Etrafın ne zaman uygun olduğunu saptayacaktı." Doktoru ile sıkıntılı hareketlerle burnunu ovuşturdu. İşin tuhaf yanı da bu. Peki ya etraf tenha olmasaydı? Şaşkın şaşkın ona baktım. Yüzbaşı Maitland, Doktor Lidner'a döndü. Doktor Lidner, beni dikkatle dinlemenizi istiyorum. Şu ana kadar saptayabildiğimiz olguları sırasıyla sayacağım. 12'de yenen ve 1'e 25 kala son bulan öğle yemeğinizden sonra karınız, ona yardımcı olan hemşire Lidner'ın eşliğinde odasına gitti. Siz de terasa çıktınız ve bunu izleyen 2 saat boyunca orada çalıştınız. Bu doğru mu? Evet. Bu süre içinde hiç aşağıya indiniz mi? Hayır. Peki yanınıza gelen oldu mu? Evet. Emot sık sık yanıma geldi. Çocuğun yıkadığı kapları yukarı getirdi ve yıkanacakları aşağı götürdü. Siz hiç avluya baktınız mı? Evet, 1-2 kez Emmott'a seslendim. Her defasında da çocuk avlunun ortasında kapları yıkıyordu, değil mi? Evet. Emmott'un avludan uzakta, yanınızda kaldığı süre en fazla kaç dakikadır? Doktor Lidner düşündü. Bunu yanıtlamak çok zor. Belki 10 dakika. Aslında bana 2-3 dakikaymış gibi geliyor ama zaman kavramım biraz zayıf. Bir işe daldığım zaman dakikaların nasıl geçtiğini pek fark etmem. Yüzbaşı Maitland, Doktor Riley'e baktı. Doktor başını salladı. Evet, en iyisi bunun üzerine gitmek. Yüzbaşı Maitland cebinden çıkardığı küçük not defterini açtı. Doktor Lidner, size kendi ifadelerine göre ekibinizdekilerin bugün saat 1 ile 2 arası ne yaptıklarını okuyacağım. Ama, bekleyin, birazdan nereye varmak istediğimi anlayacaksınız. Önce Bay ve Bayan Mercado. Joseph Mercado laboratuvarda çalıştığını söyledi. Bayan Mercado ise odasında saçlarını yıkadığını. Miss Johnson oturma odasında silindir mühürlerin kalıplarını çıkarıyormuş. Bay Ritter karanlık odada filmleri tab ediyormuş. Rahip Lavin odasında çalışıyormuş. Carrie ile Coleman'a gelince, Carrie kazı yerindeymiş. Bill Coleman ise hasanihte. Ekibinizdekilerle ilgili bilgi bu kadar. Gelelim uşaklara. Hintli ahçınız kemerli kapının dışında oturmuş. Hem tavuk ayıklıyor hem de oradaki nöbetçiyle konuşuyormuş. İbrahim ile Mansur 13.15'te onların yanına gitmişler ve 14.30'a kadar orada kalmışlar. O sırada karınız çoktan ölmüştü. Doktor Lidner öne doğru eğildi. Anlayamıyorum. Beni şaşırtıyorsunuz. Söylemek istediğiniz nedir? Karınızın odasında avluya açılan kapı dışında başka bir yerden girmek mümkün mü? Hayır, odanın 2 penceresi var ama onlar da demir parmaklıklı. Ayrıca sanırım pencereler de bugün kapalıydılar. Soran gözlerle bana baktı. Hemen pencereler kapanmış, içeriden sürgülenmişti dedim. Yüzbaşı Maitland, her neyse dedi. Açık olsalardı bile pencerelerden içeriye birinin girip çıkması olanaksız. Adamlarımla bunu iyice araştırdık. Dışarıya açılan tüm pencereler için durum aynı. Tamamı demir parmaklıklı ve parmaklıklar da iyi durumda. Bu da demek oluyor ki bir yabancının karınızı öldürebilmesi için kemerli kapıdan avluya girmesi gerekirdi. Ancak aşçı, nöbetçi ve 2 uşağın ortak ifadelerine göre o saatlerde eve giren bir yabancı olmamış. Doktor Lidner ayağa fırladı. Ne demek istiyorsunuz? Doktor Riley sakince, dostum kendine hakim olmaya çalışmalısın dedi. Biliyorum bu durum sende şok etkisi yarattı ama gerçekleri olduğu gibi kabul etmemiz gerek. Katil dışarıdan yabancı biri değil, dolayısıyla katilin içeriden biri olması gerekiyor. Bu da Bayan Lidner'ın sizin ekibinizdekilerden biri tarafından öldürülmüş olduğunu gösteriyor. 12. Bölüm. İnanamıyorum. Hayır, hayır bu olamaz. Doktor Lidner ayağa fırlamış, çaresizlik içinde odada bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Söylediğiniz olanaksız Riley, kesinlikle olanaksız. İçimizden biri. Neden? Ekiptekilerin her biri ayrı ayrı Louise'i sever, ona değer verirdi. Doktor Riley'nin dudakları tuhaf bir şekilde büzüldü. O an için bir şey söylemesi çok zordu ama sessiz kalması da oldukça anlamlıydı. Doktor Lidner yeniden bağırdı. Olanaksız, kesinlikle olamaz bu. Hepsi Louise'i severdi. Louise o kadar cana yakın, o kadar sevimliydi ki herkese karşı. Doktor Riley hafifçe öksürdü. Affedersin Lidner ama bu sonuçta senin düşüncen. Ekibinden biri karını sevmiyor olsa bile herhalde gelip bunu sana söylemezdi. Doktor Lidner bir an şaşırdı. Doğru, çok doğru. Ama ben yine de yanılmadığımdan eminim Riley. Ben herkesin Louise'i sevdiğinden eminim. Bir an sustu sonra birden haykırdı. Bu düşüncen korkunç. Bu kesinlikle inanılır gibi değil. Yüzbaşı Maitland da söze karıştı. Yine de gerçekleri görmezden gelemeyiz Lidner. Gerçekler, gerçekler. Hintli ahçı ile Arap uşakların söyledikleri yalan mı? Ah Riley, bu adamları sen de benim kadar tanırsın. Tabii sen de Maitland. Gerçek bizim algıladığımız anlamıyla gerçek. Onlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Yalnızca sırf nezaketten bile söylemelerini istediğiniz şeyi söylerler. Doktor Riley ciddi bir ses tonuyla, ama bu olayda hepsi birden bizim söylemelerini istemediğimiz şeyi söylüyorlar. Ayrıca bu evdeki hizmetlileri çok iyi tanırım. Kapının dışı bir tür sosyal kulüp gibi. Ne zaman öğleden sonra saatlerinde buraya gelsem, onları orada toplanmış buluyorum. Orası onların doğal toplanma alanları. Ben yine de karar vermekte acele ettiğimiz kanısındayım. O adam, o hain, o şeytan daha önce içeri girip bir yerlerde saklanmış olamaz mı? Doktor Riley soğuk bir ifadeyle, bunun olanaksız olduğunu söyleyemeyeceğim dedi. Diyelim ki katil olduğunu varsaydığımız bu yabancı, gerçekten de kimseye görünmeden avluya girme fırsatı buldu. Bu durumda doğru an gelene kadar bir yerde saklanması, Bayan Lindner'ın odasında saklandığını düşünemeyiz çünkü orada saklanabilecek bir yer yok. Ve odaya girip çıkarken görünme riskini göze alması gerekecekti. Bayemot ve küçük Arap çocuğun bu süre içinde hep avluda olduklarını unutmayın. Çocuğu unutmuştum, diyen Doktor Lindner düşünceli düşünceli başını salladı. O küçük serserinin katilin karımın odasına girdiğini görmüş olması gerekir. Bu konuyu açığa kavuşturduk. Küçük oğlan bir an dışında bütün öğleden sonrayı avluda kapları yıkayarak geçirmiş. Yaklaşık 1:30 sularında Emmott yanınızda çatıya çıkmış. Daha kesin bir saat veremiyor ve yaklaşık 10 dakika kadar orada kalmış. Bu doğru değil mi? Evet doğru. Saati tam olarak bilemiyorum ama yaklaşık o sıralar olmalı. Peki, tamam. O sırada çocuk bu fırsattan yararlanarak kapının önündeki grubun yanına çene çalmaya gitmiş. Emmott geri dönüp onu bulamayınca öfkeyle seslenmiş. Çocuğa işinin başından neden ayrıldığını sormuş. Bence karınız işte bu 10 dakika içerisinde öldürüldü. Doktor Lindner inleyerek koltuğa çöktü. Yüzünü ellerinin arasına gömdü. Doktor Riley sakin ve ciddi bir ifadeyle konuşmayı sürdürdü. Bu benim saptadığım ölüm zamanını da doğruluyor. Louise'i muayene ettiğimde öleli yaklaşık 3 saat olmuştu. Şimdi sorum şu, onu kim öldürdü? Kısa bir sessizlik oldu. Doktor Lindner sandalyesinde doğrularak eliyle alnını ovuşturdu. Riley, bu saptamalarınızın çok mantıklı olduğunu kabul ediyorum. Gerçekten de bu açıdan bakınca bunu nasıl derler, içeriden birinin yaptığı gibi bir sonuç çıkıyor. Ama bence bu işte öyle ya da böyle bir yanlışlık var. Örneğin ikiniz de olağanüstü bir rastlantıya inanıyorsunuz. Doktor Riley, rastlantı kelimesini kullanman gerçekten tuhaf dedi. Doktor Lindner onu duymazdan gelerek sözlerine devam etti. Karıma tehdit mektupları geliyordu. Belirli bir kişiden korkması için nedenleri vardı. Ve sonra öldürüldü. Şimdi benden onun bu kişi tarafından değil de tamamen başka biri tarafından öldürüldüğüne inanmamı bekliyorsunuz. İşte bu çok gülünç. Riley düşünceli düşünceli mırıldandı. Bu açıdan bakınca evet öyle görünüyor. Yüzbaşı Maitland'a baktı. Rastlantı mı? Ne dersin Maitland? Az önce söylediğimi kabul ediyor musun? Bunu Lindner'a açalım mı? Yüzbaşı Maitland başını salladı. Evet. Doktor Riley, Lindner dedi. Hiç Hercule Poirot adında birinden söz edildiğini duydunuz mu? Lindner şaşkınlık içinde ona baktı. Sanırım duydum dedi tereddütle. Van Aldin adında birinin ondan övgüyle söz ettiğini anımsıyorum. Özel dedektif değil mi? Aynen öyle. Ama o Londra'da değil mi? Bize nasıl yardım edebilir? Doktor Riley, Londra'da yaşadığı doğru diye yanıt verdi. Ama rastlantı dediğinizde bu zaten. Şu sıralar Londra'da değil, Suriye'de. Yarın da Bağdat'a gitmek üzere Hasanih'ten geçecek. Bunu kimden öğrendiniz? Fransa konsolosu Jean Berat söyledi. Geçen akşam yemekte ondan bahsettik. Sanırım Suriye'deki bir askeri skandalı ortaya çıkarmış. Bağdat'a giderken buradan geçecek. Sonra da Suriye üzerinden Londra'ya dönecekmiş. Bu rastlantı değil de ne? Doktor Lindner bir an duraksadı. Sonra özür dilercesine Yüzbaşı Maitland'a döndü. Siz buna ne diyorsunuz Yüzbaşı Maitland? Maitland hemen onunla işbirliği yapmaya hazırım dedi. Meslektaşlarım arazi kavgalarında ve Araplar arasındaki kan davalarının çözümünde uzmandırlar. Ama doğrusunu söylemek gerekirse Lindner, karınızın ölümü bizi aşan bir olay. Sorun oldukça karmaşık görünüyor. Bu açıdan Poirot'un bu olaya el koymasını çok isterim. Doktor Lindner, Bana Poirot'a başvurarak bize yardım etmesini mi istememi öneriyorsunuz diye sordu. Ya reddederse? Doktor Riley başını salladı. Reddetmez. Nereden biliyorsunuz? Ben de bir profesyonelim. Eğer çözümü zor, karmaşık bir hastalık konusunda, örneğin menenjit gibi, benden yardım istense reddetmem mümkün değil. Burada söz konusu olan sıradan bir cinayet değil Lidner. Doğru, diyen Doktor Lidner'ın dudakları aniden titredi. Sen benim yerime bu Herkül Poirot'la konuşabilir misin Riley? Konuşurum. Doktor Lidner bir el hareketiyle teşekkür ettiğini belirtti ve sonra hala diye mırıldandı ağır ağır. Louise'in ölmüş olduğuna inanamıyorum. Daha fazla dayanamadım. Ah Doktor Lidner diye bağırdım. Bu olayın beni ne kadar üzdüğünü anlatamam. Görevimi yapamadım. Kendimi o kadar kötü hissediyorum ki. Görevim Bayan Lidner'ı korumak, ona kötülük edilmesine engel olmaktı. Doktor Lidner ciddiyetle başını salladı ve ağır ağır, "Hayır hemşire, bundan dolayı kendinizi sorumlu tutmamalısınız," dedi. "Asıl suçlu benim. Tanrı beni bağışlasın. Asıl kusuru olan biri varsa o benim. Ona inanmadım. En başından beri inanamadım. Bir an bile onun gerçekten tehlikede olduğunu düşünmedim." Ayağa kalktı. Yüzü seyiriyordu. "Ölümüne göz yumdum. Evet, ona inanmayarak ölümüne neden oldum." Sendeleyerek odadan çıktı. Doktor Riley bana döndü. "Ben de kendimi suçluyorum," dedi. "Bayan Lidner'ın rol yaptığını sanıyordum." İtiraf ettim. Ben de onu ciddiye almamıştım. Doktor Riley ciddi ciddi, "Üçümüz de yanıldık," diye mırıldandı. Yüzbaşı Maitland, "Öyle," dedi. 8. ayrımın sonu. Sayfa 104. Devamı 9. ayrımda.